Ayrım 6.
Şişman Romalı, kadınla vazo arasında bir seçme yapmaya çalışıyordu. Bu tabloyu ilk kez gördüğü zaman henüz kadın değildi. Kendini bu pahalı sanat eseriyle karşılaştıracak durumda bulmuyordu. Bu iş sonradan olmuştu. Masada olağanüstü güzel bir biçimde hazırlanmıştı. Bayan Gişart, kızının peşinden soluk soluğa koşarken "Nereye gidiyorsun?" diye bağırıyordu. "Sana yetişemiyorum." Lara çevresine bakmadan hızlı hızlı gidiyordu. Onu bilinmeyen bir güç kollarını almış, havada uçurur gibi sürüklüyordu sanki. Silah seslerine kulak vererek ne güzel diye düşündü. Tanrı yerde sürünenleri korusun, aldatılanları kutsasın, Tanrı kurşunların hızını arttırsın. Onlar ve ben aynı fikirdeyiz. 20. Gromeko kardeşlerin Silste Vrashek'te bir başka yan sokağın köşesinde bir evleri vardı. Aleksandrovich ve Nikolay Aleksandrovich Gromeko kimya profesörüydüler. Biri Petrov Akademisi'nde, diğeri de üniversitede hocalık ediyordu. Nikolay bekardı. Alexander'ın Anna adında bir karısı vardı. Anna'nın babası demir çelik fabrikası sahibiydi. Urallarda Yuryatin yakınlarında yüzüstü bırakılmış, verimsiz maden ocakları olan geniş bir araziye sahiptiler. Gromeko'ların evi iki katlıydı. Üst katta yatak odaları, çocukların ders çalıştığı oda, Alexander Aleksandrovich'in çalışma odası, kütüphanesi, Anna'nın oturma odasıyla Tanya ile Yuri'nin odaları bulunmaktaydı. Alt kat konuk kabul salonu olarak kullanılırdı. Çağla rengi perdeleri, pırıl pırıl parlayan piyanosu, akvaryumu, zeytin yeşili mobilyaları, yosunu andıran bir takım bitkileriyle burası yemyeşil, sakin deniz dibini anımsatıyordu. Gromeko'lar kültürlü konuksever insanlardı. Büyük bir müzik aşığıydılar. Evlerinde sık sık müzik şölenleri verilir, yaylı sazlar için dörtlüler, piyano için üçlüler oluşturulurdu. 1906 yılının Ocak ayında Nikolay Nikolayevich'in Avrupa'ya gidişinden kısa bir süre sonra yine böyle bir toplantı yapılacaktı. Konserde Tanayev'in öğrencisi genç bir bestecinin keman için yazdığı bir sonatla Çaykovski'nin bir eseri çalınacaktı. Hazırlıklar bir gün öncesinden başlamış, ortada yer açmak için oturma odasının mobilyaları duvar kenarına itilmişti. Bir köşede piyano akortçusu belki 100. kez aynı tuşa basıyor, sonra bir avuç inci serper gibi sesler çıkarıyordu. Mutfakta tavuklar yolunuyor, sebzeler yıkanıyor, salataya koymak için zeytinyağında hardal eziliyordu. Shura Schlesinger, Anna Gromeko'nun sırdaşı, en yakın arkadaşıydı. O gün sabah erkenden gelmiş, herkesin kafasını şişirmekle meşguldü. Shura uzun boylu zayıf bir kadındı. Yüzünün hatları oldukça düzgündü. Bir parça erkek görünüşlü olan bu yüzde Çar II. Nikola'yı yandıran bir yan vardı. Hele kurşunlu renkli astragan kalpağını hafifçe yana eriyerek giydiği zaman bu benzerlik daha da iyi ortaya çıkıyordu. Misafirliğe gittiği zaman Shura bu astragan kalpağını başından çıkarmaz, sadece tülünü kaldırmakla yetinirdi. Üzüntülü, kaygılı zamanlarda iki arkadaş birbirinin dertlerine ortak olur, üzüntülerini azaltırlardı. Böyle anlarda birbirlerine kırıcı sözler söyleyerek kalp kırarlar, kavga ederler, ağlaşırlar, sonunda yine barışırlardı. Düzenli aralıklarla yaptıkları bu kavgalar ikisi üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratırdı. Tansiyonu yüksek kimselerin sülükle kan aldırmalarına benzer bir şeydi bu. Shura Schlesinger birkaç kez evlenmişti ama kocalarını onlardan boşandığı an unutur giderdi. Bu yüzden onda bağımsız, kendi başına buyruk bir kadın hali vardı. Shura bir teosoftu. Böyle olmasına karşın Ortodoks Kilisesi'nin bütün ayinlerini, adetlerini de çok iyi bilirdi. Kendinden geçmiş bir haldeyken bile kilisedeki papazlara o sert, kalın sesiyle ilahileri, duaları nasıl okuyacaklarını, nereden başlamaları gerektiğini fısıldamaktan kendini alamazdı. Çok iyi deneyecek kadar matematik bilir, Hint dini felsefesinden anlardı. Moskova Konservatuvarı'ndaki en ünlü hocaların bile adreslerini bilirdi. Ayrıca kimin kiminle yaşadığından, kimin kiminle ilişkisi olduğundan haberdardı. Kısaca Shura'nın bilmediği yok gibiydi. Bu yüzden herhangi bir önemli olay çıktığı zaman herkes yargıç olarak Shura'ya başvururdu. Kararlaştırılan saatte konuklar gelmeye başladı. Dışarıda kar yağıyordu. Kapının her açılmasında rüzgarın karmakarışık bir şekilde sokak boyunca estiği, kar tanelerinin kapının önünde düğmeye benzer benekler oluşturduğu görülüyordu. Erkekler sokağın soğuğundan içeri uzun, çirkin çizmeleriyle giriyorlar, beceriksiz, aptalca tavırlar takınmakta sanki birbirleriyle yarış ediyorlardı. Karılarının ise yüzleri soğuktan kızarmış, kürk mantolarının düğmeleri çözük, tüylü atkıları enselerine doğru kaymış durumdaydı. Saçlarının üzerinde kar taneleri pul pul duruyordu. Hemen hepsi de her şeye kanıksamış, doymuş bir sokak kadını rolünü oynamaya bakıyorlardı. Bir ara Jui'nin yeğeni geliyor diye fısıldaşmalar oldu. Jui ünlü bir Rus müzisyeniydi. Toplantı salonunun ardına kadar açık yan kapılarında şölen sofrasının pırıl pırıl parladığı görülüyor. Işın kırmızı vodka şişelerine vurarak çıkardığı ışıltılar insanın gözünü alıyordu. Gümüş tepsilere yerleştirilmiş kristal zeytinyağı ve sirke şişeleri, badem gibi kokan leylak çiçekleri ve tabakların üzerinde birer piramit gibi yükselen peçeteler insanın iştahını açıyor, içini ferahlatıyordu. Dünya nimetlerinin tadını kaçırmamak için ruhsal şölene başlamakta acele edildi. Konuklar sıralanmış olan sandalyelere yerleştiler. Yeni gelen müzisyen piyanonun başındaki yerini alırken dinleyicilerin arasında yine Jui'nin yeğeni sözleri dolaştı. Konser başlamıştı. Sonatın kuru, sıkıcı ve tatsız olduğu biliniyordu. Gerçekten de sezgiler doğru çıktı. Üstelik sonatın çalınıp bitmesi epey uzun bir zaman aldı. Verilen arada müzik eleştirmenleri Kerim Beko ve Alexander Gromeko sonatın tartışmasını yapmaya koyuldular. Kerim Beko sonatı yerden yere çalıyor, Gromeko ise savunuyordu. Bu sırada konuklar sigaralarını tüttürüyor, dedikodu ediyor, sandalyelerini oradan oraya itiyorlardı. Sonunda bitişikteki şölen sofrası yeniden dikkatlerini çekti. Konseri sürdürüp bir an önce bitirmeye karar verdiler. Piyanist arkadaşlarına işaret verdi. Violinist ile violenselist Tiskiyeviç yaylarını kaldırdılar. Müzik hıçkırığı andıran seslerle başladı. Yuri, Tonya ve vaktinin çoğunu Gromeko'larda geçiren Misha Gordon 3. sırada oturuyorlardı. Yuri önünde oturan Aleksandrovich Gromeko'ya "Yegorovna size işaret ediyor" diye fısıldadı. Gromeko'ların beyaz saçlı, yaşlı hizmetkarı Yegorovna kapının önünde duruyor, umutsuzca Yuri'ye bakarak baş işaretleri yapıyor, Yuri ile efendisiyle acele görüşmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Alexander Gromeko başını çevirip Yegorovna'ya sert sert baktı, omuzlarını silkti. Ama Yegorovna yerinden kıpırdamadı. Çok geçmeden efendi ile hizmetkar iki sağır dilsiz gibi işaretlerle konuşmaya başlamışlardı. Konuklar da onları seyrediyordu. Anna kocasına öfkeli bakışlarını dikti. En sonunda Aleksandrovich Gromeko yerinden kalktı, ayaklarının ucuna basa basa ses çıkarmamaya çalışarak odadan çıktı. "Utanmıyor musun Yegorovna?" diye kadıncağızı azarladı. "Ne var Tanrı aşkına, bir parça bekleyemez miydin?" Yegorovna onun kulağına bir şeyler fısıldadı. "Karadağ'da neresiymiş?" "Bir otel." "Peki ne olmuş?" "Onu oradan acele çağırıyorlar. Birisi ölmek üzereymiş." "Tam ölecek zamanı bulmuş, hay Allah. İmkansız Yegorovna. Bu parça bitince ben kendisine söylerim. Ondan önce imkansız." "Onu alıp götürmesi için bir de araba yollamışlar. Biri ölüyor diyorum, anlamıyor musunuz? Bir hanım, kibar sınıftan." "Sana imkansız diyorum. Birkaç dakika beklemelerinden ne çıkar canım?" Alexander Gromeko yeniden ayaklarının ucuna basarak yerine döndü. Yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Burnunun yanını kaşıyordu. Çalınan parçanın ilk bölümü bitince Alexander Gromeko daha alkış sona ermeden müzisyenlerin yanına gitti. Tiskiyeviç'e bir kaza olduğunu, kendisini evden beklediklerini söyledi. Konsere devam edemeyeceklerdi. Sonra konuklardan yana döndü. Ellerini havaya kaldırarak "Bayanlar ve baylar" diye konuşmaya başladı. "Konsere devam edemeyeceğimizi üzülerek bildiriyorum. Bay Tiskiyeviç'e evinden kötü haberler geldi. Hemen gitmek zorunda kaldı. Kendisini böyle bir zamanda yalnız bırakmak istemem. Onun için ben de onunla gideceğim. Belki kendisine yardımım dokunur. Yuri, oğlum Simon'a arabasını hazırlamasını söyle. Bayanlar baylar, size veda etmeyeceğim. Çünkü hemen döneceğimi sanıyorum. Siz kalıp keyfinize bakın." 21. Aralık ayından beri ortalık yatışmış, sessizlik geri gelmişti. Ama yine de şurada burada devrimcilerle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları oluyordu. Delikanlılar çoktan beri böylesine uzun bir araba yolculuğu yapmamışlardı. Aslında Karadağ Oteli çok uzak sayılmazdı. Smolensk ve Novinski Caddesi'ni geçtikten sonra Sadovaya Caddesi'nin yarısına kadar bir yoldu. Ama korkunç tipi ve sis insandaki uzaklık kavramını yok ediyordu. Sokak başlarında yakılan ateşlerden yükselen dumanlar rüzgarda parçalanıp dağılıyordu. Arabanın karlar üzerinde çıkardığı ses, gelip geçen kızakların hışırtısı onlara çok uzun bir yol gitmişler duygusunu veriyor. İçlerinde sanki çok uzaklarda insana korku verici bir yere gidiyorlarmış gibi bir duygu uyanıyordu. Otelin önünde alabildiğine şık ve güzel bir kızak duruyordu. Kızağı çeken atın sırtına çul atılmış, ayaklarına paçavralar sarılmıştı. Kızağın sürücüsü yolcuların oturduğu yere iki büklüm yumulmuş, ısınmaya çalışıyordu. Otelin taşlığı sıcaktı. Bestiyeri kapıdan ayıran parmaklığın öbür yanında kapıcı uyuklamaktaydı. Vantilatörün sesi, sobanın mırıltısı, kaynamakta olan semaverden yükselen ıslıklar ona ninni gibi geliyordu. İkide bir iyice kendinden geçiyor, sadece kendi horuldamasının sesine uyanıyordu. Sol yandaki aynanın önünde yüzünü alabildiğine boyamış bir kadın durmuş, kendini seyrediyordu. Kürk ceketi o mevsim için bir hayli inceydi. Birinin aşağıya inmesini beklediği belliydi. Sırtını aynaya dönüyor, sonra omuzun üstünden aynaya bakarak arkadan nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyordu. Soğuktan neredeyse donacak duruma gelmiş bir araba sürücüsü içeri girdi. Uzun kürküyle tıpkı bir paskalya çöreğine benziyordu. Ağzından burnundan çıkan buğu bu benzeyişi daha da arttırıyordu. Aynanın önünde duran kadına, "Daha ne kadar bekleyeceğiz hanım?" diye sordu. "Sizin gibilere rastlamayı hiç istemem. Atım neredeyse donacak." Otelin hizmetçileri çıldıracak haldeydi. 23 numarada olup bitenler dertlerine dert katmıştı. Her dakika ziller çalıyor, duvardaki uzun cam tablonun üzerindeki numaraların durmadan düştüğü görülüyordu. Böylece hangi numaradaki hangi müşterinin çileden çıktığı, oda hizmetçisini ya da garsonu sıkıştırdığı belli oluyordu. O sırada Bayan Gişart denen çılgın kadına kusturucu ilaçlar verilmiş, midesi, bağırsakları yıkanmıştı. Oda hizmetçisi Glaşa'nın yerleri temizlemek, kirlenen bezleri alıp temizlerini getirmek için bir içeri bir dışarı koşuşturmaktan canı çıkmıştı. Ne var ki mutfaktaki fırtına bundan çok önce kopmuştu. Teryaşa'nın doktoru daha sonra da zavallı çalgıcıyı çağırmaya yollanmasından, Komorowski'nin gelmesinden ve 23 numaralı odanın önünde bir işsiz güçsüz takımının toplanmasından önce başlamıştı. Fırtına, garson Siso'nun elinde tıklım tıklım dolu bir tepsiyle koridora çıkmak üzereyken birinin yanlışlıkla ona çarpıp tepsiyi devirmesiyle başlamıştı. İki çorba kasesi, bir et tabağı, kırılmış yemekler ortalığa saçılmıştı. Sisoy bundan bulaşıkçıyı sorumlu tutuyor, zarar ziyanı onun ödemesi gerektiğini söylüyordu. Saat neredeyse 11 olmak üzereydi. Çalışanların yarısı da evlerine dönecek, işi gece çalışanlar devralacaklardı. Ama kavga hala devam ediyordu. Kazadan kimin sorumlu olduğunu, zararı kimin ödeyeceğini tartışıyorlardı. Sarsak herifin biri zaten diyorlardı. Elinin ayağın titremesi hiç durmaz, aklı fikri içki şişesinde. Sabahtan akşama kadar domuz gibi içer. Sonra da tutar beni ittiler, çarptılar diye yalan söyler. Söyle bakalım beni kim sanıyorsun, Tanrı'nın belası? Tabakları kim kırdı, çorbayı kim döktü? Sana kaç kez söyledim Matroyna Stepanova, konuşmana dikkat et. Peki söyle bakalım bütün bu karışıklığa neden olan kimdir? Şu yukarıdaki sürtük de başımıza bela oldu. Önüne gelenle düşen kalkar, sonra da namusluluk taslar. Kalkıp kendini zehirlemiş kaltak. Mişa ile Yuri, Bayan Gişard'ın odası önünde koridorda bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Her şey Aleksandrovich'in sandığından başka türlü olmuştu. O, Tiskiyeviç gibi bir müzikçinin hayatında geçen temiz, soylu bir trajediye tanık olacağını sanmıştı. Ama gayet çirkin bir olayla karşılaşmıştı. Çirkin, rezalet çıkaracak bir şeydi, çocuklara göre bir şey değildi. Delikanlılar koridorda dolaşıp duruyorlardı. Garson ikinci kez yanlarına yaklaştı. "Artık hanımın yanına girebilirsiniz küçük beyler," dedi. "Bir şeyi kalmadı, korkmayın. Kendine geldi. Burada durmayın. Öğleden sonra burada bir kaza oldu. Çok değerli porselen tabaklar kırıldı. Görüyorsunuz durmadan aşağı yukarı koşup müşteriye hizmet etmek zorundayız. Koridor da oldukça dar." Delikanlılar bu isteğe boyun eğdiler. Odada her zaman masanın üstünde yakılması adet olan gaz lambası yerinden alınmış, odayı ikiye ayıran bölmenin içindeki bir oyuğa yerleştirilmişti. Oyukta tahta kuruları kaynaşıyordu. Bu aralık yatak odası olarak kullanılmaktaydı. Burası odanın öbür yanından ve koridordan görülmesin diye önüne tozlu bir perde gerilmişti. Şimdi perde açıktı. O telaş içinde perdeyi indirmek kimsenin aklına gelmemişti. Bayan Gişart kendini bulaşıkçı kadının dediği gibi arsenikle değil, tendürdiyotla zehirlemeye kalkışmıştı. Odada taze cevizlerin yumuşak yeşil kabukları içindeyken çıkardıkları kokuya benzer bir koku vardı. Bölmenin gerisinde hizmetçi kız yerleri temizliyordu. Yatağın üstünde yarı çıplak bir kadın yatıyordu. Gözyaşı, su ve terle saçları birbirine yapışmıştı. Başını kovanın üstüne uzatmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Çocuklar bu uygunsuz, insana utanç veren manzarayı görmemek için başlarını hemen başka yana çevirdiler. Ama Yuri göreceğini görmüştü. Kimi durumlarda kadınlar heykellerdeki, tablolardaki güzellikleri kaybediyor, bambaşka biçimler alıyorlardı. Böyle zamanlarda bir kadın kisvetini giymiş, güreş minderine çıkmaya hazırlanan bir güreşçiye benziyordu. Sonunda bölmenin arkasında duran biri perdeyi indirmeyi akıl etti. "Sevgili Tiskiyeviç, elin nerede? Bana elini uzat," diye kadın hıçkıra hıçkıra yalvarıyordu. "Oh, öyle acı çektim ki, öyle korkunç kuşkulara kapıldım ki dostum Tiskiyeviç. Sandım ki, neyse, hepsinin yalan olduğunu öğrendim. Kafam hep yanlış tarafa işliyor. Ama artık rahatladım. Çok şükür yaşıyorum, çok şükür." "Sakin ol Amelia Karlovna, rica ederim. Bütün bunlar ne kadar can sıkıcı şeyler, ne kadar..." Alexander Alexandrovich Gromeko çocuklara sert bir sesle "artık eve dönelim," dedi. Çocuklar ne yapacaklarını, nereye bakacaklarını şaşırmışlardı. Yan taraftaki odada kapının yanında dimdik durmuşlar, önlerine bakıyorlardı. Duvarlarda çeşit çeşit fotoğraflar vardı. Notlarla dolu bir etajer, kağıtlarla, albümlerle tıklım tıklım dolu bir de yazı masası görülüyordu. Masanın üzerine işlemeli bir örtü serilmişti. Öbür taraftaki koltukta ise bir kız uyuyordu. Kolunu arkalığına atmış, yüzünü de yastığa dayamıştı. Bu kargaşalığın içinde uyuyabildiğine göre çok yorgun olmalıydı. Alexander Alexandrovich Gromeko tekrar "artık gidelim," dedi. Burada daha çok kalmaları gereksizdi. "Bay Tiskiyeviç gelsin, kendisine veda edip hemen gidelim." Ama bölmenin arkasından Tiskiyeviç değil, iri yarı, sinek kaydı tıraş olmuş bir adam çıktı. Kendine güvenen bir hali vardı. Başını dimdik tutuyordu. Elindeki lambayla kızın önündeki masaya yaklaştı. Lambayı eski yerine koydu. Işık kızı uyandırdı. Kız önce erkeğe gülümsedi, gözlerini kırpıştırdı, sonra gerindi. Misha, yabancıyı görünce bir irkildi. Gözlerini bir an adamın üstünden alamadı. Yuri'nin kolunu çekiştirdi, bir şeyler fısıldamaya çalıştı. Ama Yuri aldırış etmedi. "Başkalarının önünde fısıltıyla konuşulmaz," dedi. "Herkes bize ne der sonra?" Öte yandan kızla adam bir tek kelime konuşmamışlardı. Yalnızca bakışıyorlardı. Böyle konuşmadan anlaşmalarında korkunç, büyülü bir hal vardı. Sanki bir kukla oyunundaydılar. Adam kuklacıydı, kız da onun bütün isteklerine uyan bir kukla. Kızın yüzünde beliren yorgun gülümsemeyle gözlerinin çevresinde kırışıklar oluştu. Dudakları aralandı. Erkeğin anlamlı bakışlarına çapkın bir göz kırpmasıyla cevap verdi. Her ikisinin de sorunun bu biçimde sona ermesinden çok memnun oldukları belliydi. Sırları açığa çıkmamıştı. Bayan Gishard'ın intihar arzusu da sonuçlanmamıştı. Yuri onları yiyecek gibi seyrediyordu. Kendisini kimsenin görmediği karanlık yerden lambanın çevresinde halka biçimindeki aydınlığa bakıyordu. Tutsak kızla efendisi arasındaki sahne hem anlatılamayacak ölçüde sır dolu hem de son derece açıktı. Yuri'nin yüreği yepyeni, birbirini tutmaz, acı duygularla burkuldu. İşte önlerinde Misha ile kendisinin çirkin damgasını vurdukları ve bundan uzak kalmak için ellerinden geleni yaptıkları şey tam önlerinde olup bitiyordu. Şimdi Yuri'nin gözleri önünde sağlam, gerçek ama yine de anlaşılmaz bir biçimde karışık, acınacak derecede yıkıcı güç hükmünü sürüyor, kendini gösteriyordu. Peki Yuri'nin çocukça felsefesi nerede kalmıştı? Ne yapması gerekiyordu? Sokağa çıktıkları zaman Misha, "adamın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Kendi düşüncelerine dalmış olan Yuri cevap vermedi. "Babanı içmeye kışkırtıp ölümüne neden olan adamdı. Babanla trende yolculuk eden avukat. Anımsadın değil mi?" Yuri kızı ve geleceği düşünüyor, geçmişi ve babasını aklına bile getirmiyordu. İlk önce Misha'nın söylediklerini anlamadı bile. Hava o kadar soğuktu ki konuşmak pek güç oluyordu. Alexander Alexandrovich Gromeko, "soğuktan neredeyse donacaksın Misha, değil mi?" dedi. Sonra eve dönmek üzere yola koyuldular. 3. Bölüm. Sventitskilerde verilen Noel Partisi 1. O kış Alexander Alexandrovich Gromeko karısı Anna'ya antika bir elbise dolabı armağan etmişti. Elden düşme, çok ucuz aldığı bu dolap o kadar büyüktü ki olduğu gibi hiçbir kapıdan içeri giremezdi. Onun için eve ayrı ayrı parçalar halinde sokuldu. Şimdi sorun dolabın nereye kurulacağına kalmıştı. Kabul salonuna konmasında bir anlam yoktu. Yatak odasına ise sığmazdı. Sonunda dolap yatak odasının önündeki boşluğa yerleştirilebildi. Dolabı kurmak için Markel'i çağırdılar. Markel gelirken 6 yaşındaki kızı Marinka'yı da getirdi. Marinka'ya elma şekeri verdiler. Marinka burnunu çeki çeki bir yandan elma şekerini yalıyor, bir yandan da babasının çalışmasını somurtkan bir yüzle seyrediyordu. Önce her şey yolunda gitti. Anna'nın gözleri önünde dolap biçimlenmeye başladı. Şimdi sıra dolabın üst bölümünü yerleştirmeye gelmişti. Bu sırada Anna, Markel'e yardım etmek hevesine kapıldı. Dolabın iç kısmına bastı. Ayağa kayınca sadece civatalarla tutturulmuş yan tahtaya çarptı. Markel dolabın kenarlarını kalın iplerle bağlamıştı. Ama dolabın yan tahtalarıyla birlikte yuvarlandı, canı fena halde yanmıştı. Markel, aman hanımefendi diye Anna'nın yanına koştu. Siz karışmasaydınız efendim, bir yerinizi mi kırdınız yoksa? Kendinizi bir yoklayın şöyle, önemli olan kemiktir, yumuşak yerlerin önemi yok, zamanla iyileşir. Zaten yumuşak yerler sadece zevk için yaratılmıştır. Markel o sırada ağlamaya başlayan Marinka'ya dönerek sus bağırma piç kurusu diye çıkıştı. Burnunu sil de annenin yanına git. Ah hanımefendi, dolabı kendi başıma kurabileceğime inanmadınız galiba. Haklısınız, gerçekte kapıcıyım. Ama asıl işim marangozluktur. Elimden ne çok mobilyanın geçtiğini bilseniz şaşardınız. Dolaplar, büfeler, her çeşit dolap yaptım ben. Sonra babaları zengin birçok kız da tanıdım. Ama hepsi gelip geçti. İçki içiyordum çünkü. Markel koşup bir koltuk çekti. Anna onun yardımıyla kendini koltuğun içine bıraktı. Bir yandan da yaralanan, acıyan yerlerini ovuşturuyordu. Markel de bozulan dolabı yeniden kurmaya girişmişti. Dolabın üst tarafını da koyduktan sonra şimdi sıra kapakları yerleştirmeye geldi dedi. Onu da tamamlarsam dolabın seyrini doyum olmayacak. Dolap Anna'nın hoşuna gitmemişti. Büyüklüğüyle tıpkı bir mezara ya da katafalka benziyordu. İçi bir takım temelsiz inançlarla dolmuştu. Dolaba Askold'un mezarı adını taktı. Askold, Rusya'nın kurucularından bir prensti. Kiev'de yaşamış ve ölünce de oraya gömülmüştü. Bunu söylerken Oleg'in atını da araştırmak istiyordu. Oleg'in atı Pushkin'in bir şiirinin adıydı. Sahibinin ölümüne neden olmuştu. Karma karışık, rastgele kitap okuduğu için öğrendiği birçok kavramı birbirine karıştırdığı oluyordu. Bu kazadan sonra Anna vereme yakalandı. 2. Anna 1911 yılının bütün bir Kasım ayını yatakta ateşler içinde yanarak geçirdi. Yuri, Misha Gordon ve Tonya gelecek baharda okuldan mezun olacaklardı. Yuri tıp, Tonya hukuk, Misha da felsefe öğrenimlerine başlayacaklardı. Yuri'nin kafasında her şey karmakarışıktı. Kendine özgü bir düşünce yöntemi ve fikirleri vardı. Görüşleri, alışkanlıkları ve eğilimleri hiç kimseninkine benzemiyordu. Son derece duygulu bir çocuktu. Hele görüşünün yeniliği ve tuhaflığı dikkati çekecek kadar başkaydı. Sanat ve tarihe düşkün olmasına rağmen mesleğini seçmekte en küçük bir duraksama göstermemişti. Ona göre içten gelen bir neşe, hayallere dalma nasıl bir meslek sayılmazsa, sanat da bir meslek olarak kabul edilmekten uzaktı. Tabii bilimlere ve fiziğe karşı ilgi duyuyor, gündelik hayatta insanın topluma yararlı bir iş tutması gerektiğini düşünüyordu. Bu yüzden tıp öğrenimi yapmaya karar verdi. 4 yıllık öğrenim süresini ilk sınıfında bir dönemi kadavra salonunda geçirdi. Burası üniversitenin bodrum katındaydı. Helezon biçiminde kıvrılan bir merdivenle iniliyordu. Daima saçları başları karmakarışık öğrencilerle dolu olurdu. Kimisi çevreleri kemik parçalarıyla dolu halde derslerine bakar, kimisi masaların üstündeki kadavraların üzerinde çalışır, bir bölümü de aralarında olmadık şakalar yaparlar ya da döşeme taşları üzerinde sürü halinde koşuşan fareleri kovalarlardı. Morg salonunun loşluğunda suda boğularak ölen kadınların, intihar eden ve kimlikleri bilinmeyen delikanlıların, iyi korunmuş, henüz çürümeye yüz tutmamış çıplak vücutları fosforluymuş gibi parlardı. Şap tuzu iğneleri bu vücutları gençleştiriyor, onlara bir başka tombulluk veriyordu. Öğrenciler bu cesetleri parçalar, keser, yapacakları ders için hazırlarlardı.